Bu kitap Altı Nokta Körler Derneği Sesli Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5486 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasaktır. Seslendiren Umut Çakırel. Eserin adı Okçunun Yolu. Yazarı Paulo Coelho. Türü roman. Basım yeri ve tarihi İstanbul, Eylül 2021. Bu kitap 163 sayfadır. 1. ayrım. Bir sabah Saint Martin'de judo yaptığımı görerek bana bu kitabın fikrini veren Leonardo Oiticia'ya. Ey günah işlemeden hamile kalan Meryem. Dua et, senden yardım isteyen bizler için. Amin. Amaçsız dua yaysız bir oka benzer. Duasız amaç oksuz bir yaya benzer. Ella Wheeler, Wixox. Giriş. Tetsuya. Oğlan şaşkınlıkla yabancıya baktı. Kentteki kimse Tetsuya'nın elinde yay görmemiştir diye karşılık verdi. Buradaki herkes onu marangoz olarak bilir. Belki de vazgeçmiştir, çekinmiştir, orası beni ilgilendirmez diye üsteledi yabancı. Ama sanatını kenara bıraktıysa artık ülkenin en iyi okçusu kabul edilemez. Ben onca gündür bunun için yollardayım. Ona meydan okumak ve artık hak etmediği şana nokta koymak için. Oğlan tartışmanın fayda edemeyeceğini anladı. En doğrusu yabancı yanıldığını kendi gözleriyle görebilsin diye onu marangoza götürmek olacaktı. Tetsuya evinin arka tarafında bulunan atölyede çalışıyordu. Gelenin kim olduğunu görmek için arkasına döndüğünde dudaklarındaki tebessüm dondu kaldı. Gözlerini yabancının taşıdığı uzun bohçaya dikti. Aynen düşündüğümüz gibi dedi yeni gelen adam. Buraya geliş amacım efsaneleşen şahsınızı küçük düşürmek ya da kışkırtmak değil. Tek istediğim yıllarca yaptığım talimlerin sonucunda artık kusursuzluğa ulaştığımı ortaya koymak. Tetsuya önündeki işe dönmeye yeltendi. Bir masanın bacaklarını takıyordu. Koca bir nesle örnek teşkil etmiş bir adamın sizin yaptığınız gibi ortadan kaybolması yakışık almaz diye konuşmayı sürdürdü yabancı. Öğrettiklerinize uydum. Okçunun yolundan şaşmamak için itina gösterdim. Beni ok atarken izlemenizi hak ediyorum. Ricamı yerine getirirseniz sizi rahat bırakacağım ve ustaların ustasının yerini kimselere söylemeyeceğim. Yabancı bohçasından upuzun, kabzası orta kısmın biraz altında bulunan cilalı bambudan bir yay çıkardı. Eğilerek Tetsuya'yı selamlayıp bahçeye çıktı ve başka bir yöne doğru eğilerek yine selam verdi. Ardından kartal tüyleriyle süslenmiş bir ok çıkardı. Atış yapmak için sağlam bir temel oluşturabilmek üzere bacaklarını açtı, bir eliyle yayı yüz hizasına kaldırıp diğer eliyle oku kirişe yerleştirdi. Oğlan suratında coşkuyla şaşkınlık arası bir ifadeyle olan biteni izliyordu. Tetsuya da işine ara vermiş, merakla yabancıyı izlemeye koyulmuştu. Adam yayı ok kirişe yerleşmiş halde göğsünün ortasına yaklaştırdı. Başından biraz yukarı kaldırdı ve aşağı indirirken kirişe çekerek gelmeye başladı. Ok yüzünün hizasına geldiğinde yay tamamen gerilmişti. Geçmek bilmeyen bir an boyunca okçu ve yay hiç kımıldamadan durdu. Oğlan okun nereye nişanlandığını anlamaya çalışsa da bir şey göremedi. Aniden kirişi tutan el serbest kaldı. Kol geriye doğru sekti. Öteki elin tuttuğu yay zarifçe gevşedi. Okun yönden kaybolmasıyla uzaklarda belirmesi bir oldu. Git oku getir dedi Tetsuya. Oğlan elinde okla döndü. Ok 40 metre ötedeki bir ağaçtaki kirazın bir yanından girip öbür yanından çıktıktan sonra yere düşmüştü. Tetsuya okçuya saygıyla eğilerek selamladıktan sonra atölyesinin bir köşesine gitti. Ve narin kıvrımlı ince uzun bir sopayı andıran etrafına deri bir kuşak sarılı bir nesne çıkardı. Hiç acele etmeden kuşağı çözünce yabancınınkine benzer bir yay ortaya çıktı. Bu yayın ötekinden farkı epey daha yıpranmış görünmesiydi. Okum yok. Sizin oklarınızdan birini kullanmam gerekecek. Ricanızı yerine getireceğim ama siz de sözünüzü tutmak zorundasınız. Yaşadığım köyün ismini asla söylemeyeceksiniz. Beni soran olursa izimi sürdürerek dünyanın öbür ucuna kadar gittiğinizi, sonunda da bir yılan tarafından ısırılıp 2 gün içinde öldüğümü keşfettiğinizi anlatacaksınız. Yabancı başını olumlu anlamda salladı ve oklarından birini Tetsuya'ya uzattı. Upuzun bambu yayının bir ucunu duvara dayayan Tetsuya epey uğraştıktan sonra kirişi takmayı başardı. Ardından tek kelime etmeksizin dışarı çıkıp dağlara doğru yürümeye başladı. Yabancı ile oğlan da adama eşlik ettiler. Bir saat boyunca yürüdükten sonra iki koca kayanın arasında akan gür bir derenin kıyısına geldiler. Karşı kıyıya ulaşmanın tek yolu çürük ipleri kopmak üzere olan köhne bir köprüden geçmekti. Tetsuya istifini hiç bozmadan ürkütücü bir biçimde salınıp duran köprünün ortasına kadar yürüdü. Karşı kıyıya doğru eğilerek selam verdi. Sonra da yayını tıpkı yabancının yaptığı gibi hazırlayıp kaldırarak göğsüne yaklaştırdı ve oku fırlattı. Oğlanla yabancı okun 20 metre ötedeki olgun bir şeftaliyi delip geçtiğine tanık oldular. ''Siz bir kirazı deldiniz, bense bir şeftaliyi'' dedi Tetsuya. Sağ salim kıyıya döndükten sonra. ''Kiraz şeftaliden küçük, siz 40 metre ötedeki bir hedefi vurdunuz. Benimki ise yarı mesafedeydi. Öyleyse benim yaptığımı tekrar edebilmeniz gerekir. Köprünün ortasına gidin ve aynısını yapın bakalım.'' Yabancı korku dolu adımlar atarak gözlerini ayaklarının altında çağıldayan dereden ayırmadan çürük köprünün ortasına ulaştı. Bir ayin gerçekleştirircesine aynı hareketleri tekrarlayıp okunu şeftali ağacı yönünde fırlattı. Ancak ok ağacın uzağından geçip gitti. Kıyıya dönen yabancının beti benzi atmıştı. ''Siz yetenekli bir adamsınız, şereflisiniz, duruşunuz doğru.'' dedi Tetsuya. ''Tekniğiniz yerinde, yaya hakimsiniz ama zihninize hakim değilsiniz. Bütün koşullar lehinizeyken hedefi buluyorsunuz ama etrafta tehlike söz konusu olduğunda tutturamıyorsunuz. Oysa okçu savaşacağı ortamı her zaman seçemez. Dolayısıyla kendinizi yeniden eğitin ve elverişsiz koşullara da hazırlıklı olun. Okçunun yolundan ayrılmayın. Yaşama yön veren bir yoldur o. Ama doğru ve isabetli bir atışın, insanın içi huzurluyken yapılan bir atışın tamamen farklı olduğunu da öğrenin.'' Yabancı bir kez daha yerlere kadar eğilerek selam verdi. Yayıyla oklarını omzundaki uzun bohçaya koydu ve oradan ayrıldı. Dönüş yolunda oğlanın içi içine sığmıyordu. ''Adamı rezil ettiniz Tetsuya. Siz sahiden dünyanın en iyi okçusu olmalısınız. İnsanları yargılamadan önce dinleyip saygı duymayı öğrenmeliyiz. Yabancı iyi bir adamdı. Beni küçümsemedi. Her ne kadar öyle bir etki yaratsa da benden iyi olduğunu kanıtlamaya çalışmadı. Bana meydan okuyor izlenimi verse de asıl istediği sanatını sergilemek ve takdir görmekti. Üstelik arada sırada beklenmedik sınamalarla yüzleşmek okçunun yolunun bir parçasıdır. Bugün yabancının bana sağladığı da işte böyle bir sınama oldu. Adam sizin dünyanın en iyi okçusu olduğunuzu söyledi. Oysa ben sizin okçu olduğunuzu bile bilmiyordum. Madem öylesiniz, niçin marangozculuk yapıyorsunuz? Çünkü okçunun yolu her konuya uygulanabilen bir öğretidir. Benim hayalim de ahşap işçiliği yapmaktı. Üstelik okçunun yolundan ayrılmayan bir okçu ne oka ihtiyaç duyar ne de hedefe. Köyümüzde asla ilginç olaylar yaşanmaz derken bir de bakmışım ki artık kimsenin ilgilenemediği bir sanatın ustasıyla karşı karşıyaymışım, dedi oğlan gözlerini parıldayarak. Okçunun yolu nedir? Bana da öğretebilir misiniz? Öğretmesi zor değil. Köye doğru yürürken bir saatten kısa sürede öğretebilirim. Asıl zor olan her gün talim yaparak gerekli isabet seviyesine ulaşmaktır. Oğlanın olumlu bir cevap beklediği bakışlarından belliydi. Tetsuya 15 dakika boyunca hiç konuşmadan yürüdü ve tekrar ağzını açtığında sesi gençleşmiş gibi tınladı. Bugün çok mutlu bir günüm. Seneler önce hayatımı kurtaran adamı onurlandırdım. İşte bu yüzden sana gerekli bütün kuralları aktaracağım ama elimden daha fazlası gelmez. Söyleyeceklerimi iyice anlarsan bu öğretileri dilediğin her konuya uygulayabilirsin. Biraz önce benim bir usta olduğumu söyledin. Usta ne demektir? Hemen söyleyeyim. Usta bir şey öğreten değil, öğrenciye zihninde zaten bulunan bilgiyi keşfetmesi için ilham veren kişidir. Böylece dağdan köye dönerken Tetsuya okçunun yolunu açıklamaya koyuldu. Dostlar, okun ve yayanın sevincini başkalarıyla paylaşmayan okçu kendi meziyet ve zaaflarını asla kavrayamaz. İşte bu yüzden herhangi bir işe başlarken ilk olarak kendine dostlar, yani yaptığına ilgi gösteren kişiler bul. Demek istediğim başka okçular bulman değil, farklı yeteneklere sahip insanlar bulmanı kastediyorum. Çünkü okçunun yolu şevkle yürünen başka yollardan farklı değildir. Dostlarının illa herkesin bakıp etkilediği ve daha iyisi yok dediği insanlar olması şart değil. Tam tersi, hata yapmaktan korkmayan ve hata yapabilen insanlar olmalılar. Yaptıkları işler tam da bu yüzden her zaman takdir görmeyebilir. Ancak dünyayı asıl değiştirenler böyle insanlardır. Nice hatanın ardından doğru şeyler yapar ve çevreleri için büyük fark yaratırlar. Böyleleri takınmaları gereken tutumu belirlemek için oturup bir şeylerin gerçekleşmesini bekleyen insanlar değildir. Yapmaları gereken hamlelere eylem halindeyken karar verir. Her ne kadar riskli olacağını bilseler de bundan vazgeçmezler. Etrafında böyle insanlar bulundurmak bir okçu için büyük önem taşır. Çünkü okçu hedefin karşısına geçmeden önce göğsüne yaklaştırdığı okun yönünü bizzat değiştirebilecek özgürlüğe sahip olması gerektiğini anlamak zorundadır. Parmaklarını gevşetip kirişi serbest bıraktığında kendi kendine "Yayı girerek kat ettiğim yol uzundu. Şimdi ise oku fırlatırken büyük riskler aldığımı ve elimden geleni ardına koymadığımı vicdanımda hissediyorum." diyebilmelidir. En iyi dostlar herkes gibi düşünmeyenlerdir. İşte bu yüzden okçuluk merakını seninle paylaşacak yoldaşlar ararken sezgilerine güven ve başkalarının yorumlarına kulak asma. İnsanlar başkalarını yargılarken bunu hep kendi sınırlamaları üzerinden yaparlar. Üstelik üçüncü kişilerin görüşleri sıklıkla ön yargılar ve korkularla doludur. Denemekten, riske atılmaktan, düşüp yaralandıktan sonra doğrulup yine riske girmekten çekinmeyen kişilerle yakınlaş. Doğrunun efendisi olduğunu öne süren, kendileri gibi düşünmeyenleri eleştiren, saygı uyandıracaklarına emin olmadan hiçbir adım atmayan, katil kanılara sahip olmayı şüphelenmeye yeğleyen insanlardan uzak dur. Kendini ortaya atan ve hassas olmaktan korkmayan kişilerle yakınlaş. İnsanların ancak çevresindekileri izleyerek gelişebileceğini, başkalarını yargılamak için değil, adanmışlıklarını ve cesaretleri için takdir etmek için böyle davranmanın önemli olduğunu anlayanlar onlardır. Sen belki bir fırıncının ya da çiftçinin okçuluğu ilginç bulamayacağını düşünebilirsin. Ama emin ol ki onlar da okçuluktan gördüklerini kendi işlerine yansıtacaklardır. Sen de aynısını yapacaksın. Usta bir fırıncıyı izleyerek ellerini kullanmayı, malzemeleri ölçüyü kaçırmadan harmanlamayı öğreneceksin. Çiftçiyi izleyerek sabrı, sebatı, mevsimlere saygı duymayı, vaktini fırtınalara söverek kaybetmemeyi öğreneceksin. Tıpkı yayının tahtası gibi esnek olabilen ve karşılarına çıkan işaretleri gözden kaçırmayan insanlarla yakınlaş. Böyleleri aşılmaz bir engelle karşılaştıklarında ya da daha iyi bir fırsat gördüklerinde yollarını değiştirmeye çekinmeyen insanlardır. Suya haiz özelliklerdir bunlar. Kayaların etrafında dolaşmak, nehir yatağına uyum sağlamak, bazen göle dönüşerek havzayı doldurmak ve ardından taşarak yoluna devam etmek. Çünkü su istikametinin deniz olduğunu, er ya da geç oraya ulaşacağını asla unutmaz. Asla "tamam bitti, artık durmam lazım" demeyen insanlarla yakınlaş. Zira kışın ardından bahar gelir. Her şey döngüseldir. Hiçbir şey bitmez. Hedefine ulaştıktan sonra yeni baştan başlamak, her seferinde önceden edinilen bilgileri kullanmak şarttır. Şarkılar söyleyen, hikayeler anlatan, yaşamın tadını çıkaran, neşesi gözlerinden okunan insanlarla yakınlaş. Zira neşe bulaşıcıdır. İnsanların bunalıma, yalnızlığa, zorluklara kapılarak aksamalarını önler. İşini şevkle yapan insanlarla yakınlaş. Ancak senin onlarla, onların ise sana faydasının dokunabilmesi için sahip oldukları yöntemleri, anlaman ve yeteneklerini nasıl mükemmel kullanabileceklerini bilmen gerekir. Böylece yayını, okunu, hedefini ve yolunu tanımaya sıra geldi. Yay. Yay yaşamdır. Bütün enerji ondan gelir. Ok bir gün yola çıkacaktır. Hedef uzaktadır. Yay ise daimi seninle kalacaktır. Ona iyi bakmayı bilmek şarttır. Dönem dönem hareketsiz kalmalıdır. Devamlı ok sürebilen, gerilen bir yay kuvvetini kaybeder. Dolayısıyla onu dinlendirmek, gücünü toplamasına müsaade etmek gerekir. Bu sayede kuvvetini biriktiren yay, sen kirişi her gerdiğinde hazır olacaktır. Yayın bilinci yoktur. Okçunun, elinin ve arzusunun bir uzantısıdır. Öldürmeye de yarayabilir, derin düşüncelere dalmaya da. Dolayısıyla niyetinin ne olduğu konusunda şüpheye düşmemelisin. Yay esnektir ama bu esnekliğin de bir sınırı vardır. Kapasiten ötesinde güç uygulanırsa kırılır ya da kendisine tutan elin gücünü tüketir. İşte bu yüzden elindeki aletle uyum içinde olmalı, onun sana sunabileceğinden fazlasını talep etmemelisin. Yay okçunun elinde dinleniyor da olabilir, gergin de. El ise yalnızca oku atan kişinin bedenindeki kasların, niyetin ve çabasının odağıdır. İşte bu yüzden yayı zarafetle gerebilmek için bu kısımların her biri ölçülü davranmalı, gereğinden fazla güç harcanmamalıdır. Böylece yorulmaksızın art arda oklar fırlatabilirsin. Yayını daha iyi anlayabilmek için onu kolunun bir parçasının ve zihninin bir uzantısına dönüştürmelisin. Ok. Ok niyettir. Yayın kuvvetini hedefin merkeziyle buluşturan odur. Niyetin berrak, belirgin ve ölçülü olması şarttır. Ok yaydan çıktığı anda dönüş yoktur. Dolayısıyla hazırlık hareketleri yanlış ve ölçüsüzce gerçekleştirildiyse atıştan vazgeçmek sırf yay gerili ve hedef karşıda bekliyor diye gelişi güzel davranmaya yeğdir. Ancak seni tutan tek şey hata yapma korkusuysa oku fırlatmaya hiç çekinme. Hazırlıktan hareketlerin doğruysa elini gevşet ve kirişi serbest bırak. Okun hedefi tutmasa bile isabetçiliğini bir dahaki sefere düzeltebilirsin. Riske girmeksizin bir dahaki sefere hedefi tutturabilmek için nasıl değişiklikler yapman gerektiğini asla bilemezsin. Attığın her ok yürüdüğünde bir iz, bir hatıra bırakacak. Ve bu hatıraların birleşimi sayesinde her atışın bir öncekinden başarılı olacaktır. Hedef. Hedef ulaşılmak istenen amaçtır. Okçu tarafından seçilir ama uzaktadır. Ve tutturamadığımıza asla hedefi suçlamamak gerekir. Okçunun yolunun güzelliği buradadır. Rakibin daha kuvvetli olduğu bahanesine sığınmak imkansızdır. Hedefini kendin seçtiğin için sorumluluğu da sendedir. Hedef büyük de küçük de olsa, sağda da solda da bulunsa, senin hedefin karşısına geçmen, ona saygı göstermen, zihninde yaklaşman şarttır. Kirişi ancak hedefi okunun ucunda, gözünün önüne getirdiğinde serbest bırakmalısın. Hedefi düşman olarak gördüğün takdirde atışın isabetli olsa bile kendini geliştiremeyeceksin demektir. Ömrünü bir oku, kağıt ya da tahtadan bir hedefe isabet ettirmek gibi faydasız bir iş yaparak geçirmekten öteye gidemezsin. Başkalarına yakınır durur, yaptığının hiç ilginç olmadığını söylersin. İşte bu yüzden seçtiğin hedefi tutturmak için elinden geleni yapmalı, ona daima saygıyla bakmalı, hürmet göstermelisin. Anlamını idrak etmeli, ona ulaşmak için gösterdiğin çabayı, yaptığın onca talimi, başvurduğun sezgilerini unutmamalısın. Hedefine bakınca gördüğün tek şey o olmasın. Etrafındakileri de gör. Çünkü ok yaydan çıktığı anda rüzgar, ağırlık, mesafe gibi senin hesabına katamadığın etkenlerle karşılaşacaktır. Hedefini anlaman şarttır. Kendine sürekli şu soruları sormalısın. Ben hedef olsaydım nerede olurdum? Okçuyu hak ettiği şerefi bahşedebilmek için nasıl bir isabet almak isterdim? Zira hedefin varlığı okçunun varlığıyla bağlantılıdır. Hedefin varlığını somutlaştıran okçunun onu tutturma arzusudur. Öyle olmasaydı hedef kimsenin dikkatini çekmeyecek cansız bir kağıt ya da tahta parçasından farksız olurdu. Nasıl ok hedefi ararsa hedef de oku arar. Çünkü birbirlerinin varlığına anlam katarlar. Hedef önemsiz bir kağıt ya da tahta parçası olmaktan çıkar. Okçunun dünyasını merkezine dönüştürür. 1. bölüm sonu.